Ayrım 10. Çöküş. Mahşerin Yalnızı. Cavit Kırcı. Sayfa 101. Mario devam etti. Bu senaryoya inan beyefendi, inan. Bir de şunu akıldan çıkarma. Muktedir bir hükümetiniz veya hükümetimiz yok. Kendi içinde kavgalı bir hükümet var ortada. Padişah da zayıf bir isim. Zaten bil ki şimdiye kadar Trablus'un istilası da çoktan İtalyanların savuşturulmaması da bu zayıf iktidarınızdan veya iktidarımızdan kaynaklanıyor. Harp öncesinde Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa'nın Trablus valisi İbrahim Paşa'yı görevden alıp yerine Tokat'ta bulunan Bekir Sami Bey'i ataması bile bir acziyet göstergesi. Tokat nere, Trablus nere? Bekir Sami Bey Trablusgarp vilayetine varıncaya kadar İtalyanlar çoktan yolu almışlardı. Rivayet doğruysa Sadrazam Trablusgarp harbi başladığında İtalyan dostlarından birinin evinde kağıt oynuyormuş. Ne aymazlık! Oysa Hakkı Paşa eski Roma büyükelçimizdi. İtalyanların her dümeni çevirdiğini en iyi o bilmeliydi. Fakat aymazlık, aymazlık üstüne işte. Sultan Hamid güçlendirebildiği kadar güçlendirdiği Trablus'taki askeri birlikleri Yemen'e kaydırdı. Yemen isyanı bastırıldıktan sonra da o birlikleri adeta çürüsün diye yine Yemen'de bıraktırdı. Bunu yapmak için ya aymaz ya hain olmak lazım. Lakin mesaiden hemen sonra Beyoğlu eğlencelerine kendini atıp da ikdamın, taninin, sabahın muhalif yazılarına özel hayatım beni ilgilendirir. Bu batına da böyledir diye cevap veren bu tatlı süfrengi için yine de iyi niyetle niteleme yaparak hain yerine aymaz diyorum. Akan bu kanda onun ve tüm hükümetin rolü çok. Hakkı Paşa hakkındaki tenkidinden ne kadar sert de olsa haklılık payın yüksek. Benim de çalıştığım Nafia'nın vekaletliğini de yürüten paşa, müesseselerin idaresinde genelde acz içindeydi. Vekaletten bilirim. Benim işte bu insani yanım bir yandan İtalyan zulmünü, bir yandan Türk aymazlığını ve ahmaklığını kabullenemiyor. Bu yüzden mi günlerdir kaçıyorsun? Kaçmıyorum, arıyorum. Neyi? Huzuru. Kim aramıyor ki? Kimin aradığı önem arz etmiyor bence. Ya da şöyle diyeyim. Kim ararsa arasın bence önem arz eden arayış şekli oluyor. Benimkisi de bir tür arayış şekli. Zira soru aynı. Önemli olan sorunun cevabına varabilmek. Doğru. Cevabı bulmak için de önce doğru soruyu sormak gerek. Tamam, doğru dedim. Ben de soruyu sordum. Ne oluyor? Cevaplar da az önce söylediklerin öyle mi? Kısmen. Bunlar da seni tatmin etmedi. Etmedi. Bu yüzden hala arıyorsun. Nasıl olacak o iş? İnsanlardan kaçarak mı? Bu bir kaçma değil. Bu da bir başka şekilde insan arasına karışma. Kalabalıklar arasında ve toplumun etki sahasındayken bazen hakikatleri göremeyebiliyorsun. Bu nedenle uzaklaşıyorum insanlardan. İnsanlardan kendimi uzaklaştırıp tespitlerimle baş başa kalıyorum. Sizin peygamberinizle peygamberlik kendisine gelmeden bir mağarada yalnızlığa çekilirmiş. Ben de bir tepede yalnızlığa çekiliyorum. Yine de tam olarak yalnız değilim. Etrafım gördüğün gibi insan dolu. Çay diyorum çay geliyor. Kahve diyorum kahve geliyor. Nargile diyorum nargile geliyor. Hizmet edenim olunca da düşünceye daha fazla zaman ayırıyorum. Üstelik bu usulü ben keşfetmedim. Memleketimizde bir dönem yaşayan ünlü Fransız yazar Pierre Loti'nin keşfi burası. O buraya çokça gelirmiş. En sevdiği yer bu tepeymiş. Ne diyeyim? Zevkli adammış. İstanbul ancak bu kadar güzel görünür ve İstanbul ancak bu kadar iyi tahlil edilir. Zevk alma ile felsefe yapmayı bir arada yapmayı becerebiliyorsun Mario. İstanbul'un buradan güzel göründüğü kesin de buradan nasıl çok daha iyi tahlil edilir? Ne diye mi? Bak aşağıda Eyüp Camii var. Bu cami Türklerden önce buraya gelen Müslüman Araplardan Eyüp el-Ensari adına yapılmış. Bir iradenin göstergesi o. Muvaffak olmuş bir iradenin. İstanbul'un fethinin somut bir fetih gerçeğine dönüşmeden fetih yolunda yüzyıllarca canlı tutulan iradesinin göstergesi. Öncü. O iradenin kazanımıyla ortaya çıkan İstanbul'un fethi. Fetih ile birlikte bu topraklara mührünü vuran Müslüman Türklük, bu topraklara 500 yıldır mührünü vuran Müslüman Türklüğün göstergesi ise Eyüp'teki irili ufaklı şu Selatin camiler. Eyüp Camii ise hem azamet, hem mahviyet yani alçak gönüllülük, hem de nezaket göstergesi. Caminin üst tarafındaki mezarlıkta üst üste mezarlar, hayatın sonu. Şu karşımızdaki güzel deniz Sadabat ve Haliç. Zevk ve sefanın alameti. Zevk ve sefa ise bitiş demek, yıkılış demek. Haliç coğrafyada çıkışsız, dalgasız deniz demektir. Yani buraya girerken çıkamayacağınızı bilirsiniz. Şimdiye kadar biz Osmanlılarca iki tür giriş şekli olmuş. Birincisi Fatih Sultan Mehmet gibi bir daha çıkmamak üzere girmek ve ikincisi de Lale Devri'nde olduğu gibi zevk ve sefa için devrin öyle süreceğini zannederek girmek. İkincisi birincisinden sonra olduğuna göre ve demin de dediğim gibi çalışmanın, sebat etmenin yerini zevk ve sefa alınca bu da yıkım demek olduğuna göre bugünkü halimiz siyaseten ve iktisaden de bir Haliç içinde oluşumuz demektir. Şu çaprazımızda görünen burçlar ise geçmişin ne dendi çetin geçtiğinin ve tüm heybetiyle bize görünen Ayasofya'nın bütün batıyı tahrik ettiği için geleceğin de çetin geçeceğinin bir göstergesidir. Bununla beraber hemen yanı başında 6 tane minaresi ve 12 şerefesi ile iyi de bir kartal bakışı olan Sultanahmet'in Ayasofya'yı muhafaza ve kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Pek tabii bir de hükümdarca İstanbul'a ve Boğaz'a tepeden bakan Süleymaniye'nin ise hakimiyeti kimselere bırakamayacağını, adeta haykırdığını ve tüm azametiyle Müslüman Türklüğün adeta bir anıt gibi burada duracağını da söyleyebiliriz. Bütün bunlara karşı tek başına Galata'dan bakan Galata Kulesi'nin ise tüm Katolik dünyasının saydıklarımızın hepsinin üstünde gözü olduğunun bir nişanesi olduğunu söylersek ileri mi gitmiş oluruz? Ne dersin, yanılıyor muyum? İstanbul salt fiziki güzelliği dışında temsil ettiği değerler bakımından burada görüldüğü kadar nereden daha iyi görünüyor? Bravo, bravo azizim. Ancak bu kadar iyi tespit yapılır yani. Şimdi neden birkaç gündür buradayım anladın mı? Bir vicdani kaçıştı benimkisi. Ama bu arada bu kaçışın altında yatan kadim meseleleri anlamaya çalıştım. İstanbul şehrinin anlamı, Türklerin bu coğrafyadaki varlığının kimler için ne anlam ifade ettiği. Bir zamanlar ortalığı kasıp kavuran Türk gücünün neden bugün etkisinin kırıldığı ve bizim durumumuz... Vardığım sonuçlarda az önce anlattıklarım oldu. Mario donanımlı ve zeki bir insandı. Bir de onun yabancı ve kadim bir Katolik kültüründen geliyor olması, meselelere farklı bakmasına imkan verebiliyordu. Yani Mario içerideki yabancıydı. O akşam Mario ile uzun bir sohbet imkanı buldum. Bugün onunla yaptığımız bu uzun sohbet sayesinde Trablusgarp Harbi'nin yalnızca bende derin bir yara açmayıp Mario'da da açtığını görmek ıstırabımı paylaşan birisi olduğu için beni rahatlattı. Yalnız aramızda bir fark vardı. Ben din kardeşlerimiz olan Trablus'lu Araplar ve vatan toprağı olan Trablus ve Bingazi için ıstırap duyarken Mario bir tür vicdan ızdırabı duyuyordu. O gece Eyüp'e ve Haliç'e bakarak birkaç demlik çay içtik. Gecenin ilerleyen vaktindeyse artık kalkmayı ve eve gitmeyi teklif ettim. O zaman öğrendim ki Mario evine Galata'ya da gitmiyormuş. Bunun yerine Beyoğlu'nda bir otel odası tutmuş ve kendini uzlete vermiş bir vaziyette yalnızlıkla baş başa kalıyormuş. Bu haliyle tam bir kaçma arzusu içinde yaşadığını ve bu kaçma arzusunun yalnızca bu tepeye gelmekle sınırlı olmadığını gösteriyordu. Kendisini ikna ettim ve bende kalmaya razı oldu. O akşam beraberce Koca Mustafa Paşa'nın yolunu tuttuk. Akşamın ayazında ve alacakaranlığında İstanbul'un at arabacılarına günün son kazancını kazandırmak bana nasip olmuştu. Tıkırtılı bir yolculuktan sonra eve vardık. Yaptığımız iç muhasebesini birbirimize açmanın verdiği rahatlamayla huzurlu bir uykuya daldık. Ertesi günün sabahında Mario kısmen de olsa rahatlamış bir insan olarak dükkanına, işinin başına dönmeye karar verdi. O sabah ayrılarak ikimiz de işimizin yolunu tuttuk. Mario kendini toparlamış vaziyette yürüyerek Fatih'e gitmeye karar vermişti. Bense yolu biraz uzatarak yine beni günün her vakti çeken Beyazıt Meydanı üzerinden vekalete gitmeye karar verdim. Divan yoluna vardığımda önüme birden çıkan yaylı at arabasının içinde Rahmi Ağa'yı gördüm. Yanında da bir genç kız vardı. Öyle alelade bir genç kız değildi bu. Işıltısı olan bir genç kızdı. Işıltısı ise tabii bir ışıltıydı. Yapmacık bir ışıltı değildi. Bu kızı görüp de etkilenmemek işten bile değildi ya da benim için öyleydi. Öyle ki bembeyaz yüzü, çıkık elmacık kemikleri, dolgun yanakları, belirgin kirpikleri, hokka gibi küçük ağzındaki parlak dudakları ve belirgin gözleriyle içine büründüğü mor renkli saten çarşafın içinde adeta güneş gibi parlıyor ve kendisine vuran sabah güneşi bile onun ışıltısı karşısında sönük kalıyordu. Bir anlık at arabasının geçişinde dahi bu kız beni etkileyecek kadar dikkatimi çekmişti. Elinde tuttuğu kitaplardan anlaşılıyordu ki kendisi talebeydi. O an içimden geçenle hemencecik fark ettim. Aman Allah'ım, ağanın yakındığı kızı bu kızdır. Ben bu fark edişin şaşkınlığı içindeyken yaylı, öndeki iki atın aynı adımları ve tekerleklerin çıkardığı tıkırtılı ses ile önümden geçip giderken, göz ucuyla kızın bir yan bakışla bana herhangi bir anlam yüklemeden bakarak beni gördüğünü gördüm. Bir an içim kıpırdadı. Yoksa o da benden etkilenmiş olabilir miydi? Sonra bu soru anlamsız geldi. Öylesine etrafa bakılmıştı işte. Arkasından baka kaldığım bu at arabası gözden kayboluncaya kadar dikkatini üzerime toplamayı başardı. Pek tabii bunu sağlayan at arabasının kendisi değildi. Rahmi Ağa da değildi. Aşikardı ki o kızdı. Bütün hayatım boyunca ilk defa bir kızdan etkilenmiştim. Üstelik de kendisini tanımadan. Belki de ağanın bahsettiği ve yakındığı kızının o olduğunu veya olmadığını dahi bilmeden. Lakin şu an yaşadığım o cezbe haliyle sevgili babacığımın mektuplarında bahsettiği evlenmem zamanının geldiğine dair telkinleri eğer bu kız için olsaydı hiç tereddüt etmez hemencecik. Evet sevgili babacığım, haklısınız. Hemen şu an itibariyle İmam Efendi'yi getiriniz ve bendenizde izdivaç eyleyerek yurt yuva sahibi olayım, çoluk çocuğa karışayım derdim. Yoksa aşk denilen duygu bu muydu? Tarif edilenlere göre böyleydi veya tarif edenler böyle olduğunu söylüyorlardı ve okuduğum romanlarda aşk böyle birdenbire başlıyordu. Lakin o romanlarda aşkın acıları da çokça anlatılıyordu. Ne büyük ümitlerle başlayan aşk bir zaman sonra ne büyük acılara gark olmuş bir yürek ortaya çıkarıyordu. İşin bu yönü de aniden aklıma gelmişti. Zaten bu sabah her şey aniden olmuştu. Öyle ya, insanın zayıf bir anında avlanmasıydı aşk. Hormonlarımızın bir anlık kabarmasının sonucu olabilir diyordu okuduğum bir tıp makalesinde. Evet, sakin olmalıydım. Hele ki bir de gözlerimin önünde hüngür hüngür ağlayan Rahmi Ağa'nın kızıysa ve o yakındığı kızsa, öz babasını bu denli çaresiz bırakan bu kız başka bir erkeği ne hale getirmezdi? Hele ki bir de alafranga yaşamın özentisi içinde olduğu doğruysa, benim gibi Alaturka yaşamdan gelen bir Anadolu çocuğunu kim bilir ne hallere getirirdi. Daha ne kaygılar ve ne sorular ne sorular. Lakin o ışıltı, o yüz, o pembelik, güneşin bile sönük kalışı, çarşafın bir kızcağıza ancak bu kadar güzel yakışması, o bakış, bakışla beni kendine çeken muamma. Tüm bunlar kaygılarım ve sorularım, çaresizlik denilen hal herhalde buydu. Cezbe denilen hal de herhalde buydu. Lakin insan arzularının esiri olmamalıdır diyen akil insanların tecrübeleri. Onları nasıl yabana atabilirdim ki? Çaresizlik ve açmaz hali içindeydim. Bu hal içinde başlayan günüm diğer günlerimi takip etti. İlk günler aklımdan çıkmayan bu kızcağızın kim olduğunu öğrenmeye de utanıyordum. Sadullah Efendi'ye de birkaç kez sırf bu kızın kim olduğunu öğrenmek için gittimse de utancımdan sözü oraya dahi getiremedim. Rahmi Ağa ile özellikle de denk gelsem de hani ağam birkaç gün var sizi bir genç kız ile birlikte sabah vakti bir yaydı içinde seyahat eder vaziyette gördüm. Kimin nesidir o genç hanım şeklinde normal zamanlarda alelade olan bu soruyu sormaya cesaret dahi edemedim. Bu sıkılganlık içinde o ay yüzlü mahpeykerin kim olduğunu dahi bilememenin uzak kalmışlığı içinde ilerleyen zamanlarda ilk günlerin harareti de sönmüş olarak mutat hayatıma geri dönmeye ve o günlerde büründüğüm ruh haline göre daha sağlıklı bir ruh hali içinde yaşamaya devam ettim. Günler geçtikçe ve o ışıltılı ay yüzünün silüeti gözlerimin önünden kaybolmaya başladıkça daha huzurlu bir hal almaya başladım. Yine eskisi gibi memleket ve dünya meseleleri, Trablusgarp Harbi, sahaflar çarşısındaki kitapçılar dünyam olmaya devam etti. Aman Allah'ım ne çıkılmaz bir girdapmış şu aşk. Gerçi ne olduğunu dahi bilmiyordum ya, aşk deyiverdim işte. Belki de başka bir şey. Ama daha başka ne olabilir ki? Edirne'deki bir su yolunun çizimini yaptıktan sonra amirimin de takdirini alarak o günün ödülü olsun diye mesaiden erken ayrıldım. Akşam eve gelmeden yine bir ikdam aldım. Eve gelmeden tramvay durağında ayaküstü beklerken ilk işim gazeteyi okumak oldu. Yine Trablusgarp Harbi'nden haberler vardı. Bu sefer haberler gerçekten ilginçti. İtalyan gemileri Rodos adasını ve Beyrut'u bombalamışlar ve İtalyan askerleri Rodos dahil tüm 12 adaları işgal etmişlerdi. Kızıldeniz'de bazı yerleri İtalyan gemileri bombalamıştı. Böylece bu savaş Trablusgarp sınırlarının dışına da taşarak deniz aşırı bir hal almıştı. Genişleyen harp sahası yavaş yavaş ana yurdumuz Anadolu'muzun pek yakınına gelmişti. Lakin İtalyanlar harbi kazanamıyordu. Kazanmaları bir yana cephede başarıları biz elde ediyorduk. Öyle ki Tobruk'ta binbaşı Mustafa Kemal Bey İtalyanlara mağlubiyet yaşatmıştı. Gün geçmiyordu ki Arap milislerin sayısı artmasın ve cepheden İtalyanlar aleyhine haberler gelmesindi. Fakat harbin İtalyanlarca Trablusgarp sınırlarından taşırılarak deniz aşırı bir hal alması İtalyanların bir taktik hareketiydi ve pek mühimdi. Ne yazık ki gelişmeler bizim de lehimize değildi. Harbin aldığı bu mühim hali tartışmak üzere en son Eyüp sırtlarında adeta münzevi gibi köşeye çekilmiş ve tasavvuf ehli dervişler gibi meseleleri tefekkür eden ve vicdanına da aklına da itimat duyduğum Mario ile buluşmak üzere bir akşamüstü tekrar Galata'nın yolunu tuttum. Köprüden geçmek için 5 para ücret ödeyerek şık hanımların, şık beylerin, Beyoğlu ile Eminönü arasındaki git gellerine adım adım bir kez daha tanık oldum. Bu şık insanları izlemek dahi bana keyif veriyordu. Gerek köprüde, gerek tünelde, gerekse istiklalde bu şıklığı, vakurluğu izleyerek Galata'ya doğru yol aldım. Galata'ya vardım varmasına ama o da ne? Mario, Mario. Ağzı burnu kan revan içinde, dükkanının birkaç sokak aşağısında bir duvarın dibine yığılmış olarak, ağzı açılmış, bir gözü açık, bir gözü kapalı, elleri ters dönmüş vaziyette şuursuzca havaya bakıyordu. Bu manzara karşısında dehşete kapılarak koşar adım yanına gittim. Arkadaşım, dostum Mario kendinden geçmiş halde ve üstü başı hırpalanmış, ceplerinin astarı dışa doğru çıkık vaziyette bir külçe gibi duruyordu. Kendisine gelmesi için şuursuzca birkaç kez Mario, Mario diye bağırdım, tokatladım, nafile, fena haldeydi. Omuzlayıp caddeye çıkardım. Güç bela bir otomobil bulup da onu hastaneye götürmem bir hayli zor oldu. Anın şaşkınlığı içinde nereye dahi götüreceğimi bilemedim. Bir an içinde adeta şimşek gibi aklımda çakan fikir sayesinde Beyoğlu'ndaki İtalyan hastanesine yöneldim. Mario'yu en iyi onlar tedavi edebilirdi. Her ne kadar kendini tam olarak onlardan kabul etmese de cemaat olarak tanındığını düşündüm. Yanılma başım. Yuvarlak gözlüklü, kel başlı, kırlaşmış saçları ve çenesindeki bir tutam sakalı ile tam bir ecnebi doktor görüntüsü veren İtalyan doktor önce İtalyanca "O Mario, ama mia" demesiyle ve ardından "Ne oldu bahtsız Mario?" diye devam etmesiyle doktorun kendisini tanıdığını anlamış oldum. "Bilmiyorum doktor bey. Bu ne hal, ne olmuş buna böyle Mario? Bahtsız Mario, babasını kaybetti, amcasını kaybetti. Yapayalnızdı buralarda. Evlendirip de bir yuva da kuramadık ona. Yalnız ve bahtsız Mario." Doktor bey şuuru kapalı. "Evet öyle, bu dayak yemiş bunu. Mario bunu kim yapar ve niye yapar? Sakin ve efendi, saygıdeğer bir tüccardır o." "Hiçbir bilgim yok efendim, onu bulduğumda böyleydi." "Siz kimsiniz?" "Arkadaşıyım." "Dayak yemiş, ona bugünlerde ortalarda fazla görünme demiştim. Trablusgarp Harbi'nin olduğu bugünlerde halkın bizlere karşı öfkesi olabilir. Ya da bunu kullanmak isteyenler diye onu uyarmıştım."
"Nereden onun bu haliyle harp arasında ilişkiyi kurdunuz?"
"Neticede iki taraf harp sahasında. Biri biz İtalyanlar, diğeri de Osmanlı. Üstelik harp çıkınca protesto gösterileri de oldu. Biz İstanbul ve İzmir'de yaşayan seçkin bir azınlık topluluğuyuz. Bu yönümüz de geniş, fakir ve mutsuz insanları öfkelendirebilir veya birilerinin öfkelilerini bize karşı yönetmelerini sağlayabilir."
Doktorun söylediklerine hak verdim. Evet, belki de Mario böylesi bir öfkenin kurbanı olmuştu. Şimdilik olay gizemini koruyordu. Günün ilerleyen saatlerinde de Mario kendine gelememişti. Benimse uykudan dayanacak gücüm kalmamıştı. Onu emin ellere teslim etmenin verdiği güvenle evimin yolunu tuttum. Fakat bir dostumun başına gelen bu üzücü hadiseden dolayı gönül rahatlığıyla uyuyamadım. Güç bela, ancak çakal uykusu uyuyabildim.
10. ayrımın sonu. Sayfa 111.